SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün yine konumuz koronavirüs. Her zaman, yani son zamanlardaki gibi, son günlerde bazı çarpıcı veriler ortaya çıktı. İşsizlik artıyor. Milyonlarca Avustralyalı devlet yardımı alıyor. İşsizliğin %10'a çıkacağı söyleniyor. Ekonomik darbenin büyük olacağını bekliyorduk ama bu kadar büyük olması biraz şaşırttı sanki.
Evet, bir takım önlemler alındı. En azından işsiz kalanların erken dönemde yaralarının sarılması için ciddi paketler açıklandı ama bunun peşinden gelecek olan ekonomik durgunluk ve genel yavaşlamanın geri dönüşünün çok yavaş olacağı artık söyleniyor ve sancılı olacak belli ki. Şu an çalışma yaşındakilerin neredeyse yarısı ya job seeker ya da job keeper ödemeleri alma durumunda. Ama bunlar da zaten Eylül ayına kadar sürecek. Ondan sonra ne olacak? Allah kerim, kimse bilmiyor ondan sonra ne olacağını. Ülkede bir yandan pek çok iş için eleman aranıyorken, belediyeler askıda bekleyen bir yıl proje için, çevreyle ilgili projeler için eleman bulamıyorken, ki bunlar hep yurt dışından giren göçmenler gönderiliyor. Böyle bir işsizlik olması, bu insanların oralara yönlendirilememesi gerçekten ciddi soru işaretleri ama bu pandeminin en başından beri olduğu gibi her şeyi yaşayarak görüyoruz. Daha önce bir buna yakın bir deneyim olmadığı için her ülkeyi yaşayarak öğreniyorum maalesef.
Scott Morrison'ın olumlu bir hedefi var. Temmuz'a kadar 1 milyon kişinin işe geri dönmesi. Yani bu 5-6 milyon işini kaybettiğine göre ya da en azından devlet yardımı aldığına göre bu çok da etkileyici bir hedef değil sanki.
Değil ama özellikle sadece çalışan insanların işe dönmesi anlamında değil de belirli sektörlerin yavaş yavaş geri dönmesi. Ki burada bir triyaj, bir sıralama öngörülüyor gerçekten. Bilindiği gibi bu konuda pandemiye karşı tedbirler konusunda başarılı olan her ülke bütün hayatı kapatırken, ekonomiyi kapatırken insanları eve geri nasıl döneceğiz konusunda ilk kapatırkenki aciliyet ve hızlı hareketin olması mümkün görünüyor. Geri dönüş çok yavaş ve sancılı olacak, kademeli olacak. Morrison'ın insanlara alıştırmaya çalıştığı yönü de işin bu. Bu dönüşün kademeli olabilmesi için belli sektörlerin önceden açılacağını ima etti. Tek tek onlar sayılmadı ama işte en çok tahmin edilen üretimle bağlantılı, işte insanların en azından rahatlayacağı belki kafeler, restoranlar gibi belli sektörlerde yavaş yavaş açılma olacak. Onun için de ondan sonra ne olacağı, kalanların ne zaman açılacağı zaten belli değil. Onun için böyle bir tedrici dönüşün işareti oldu bu.
Levent Bey, bu en son açıklanan verilere göre bu koronavirüs darbesinden, krizinden en fazla etkilenen insanlar kadınlar. Kadınlar arasındaki işsizlik erkeklerden daha yüksek. Ayrıca aynı verilere göre konaklama ve turizm sektörleri de en fazla zarar gören sektörler. Bu aynı sektörler ve nüfusun aynı kesimi orman yangınlarından da en fazla zarar gören kısımdı. Şimdi COVID-19 krizi sonrası bu sektörlere ve özellikle kadınlara yönelik hükümetin alacağı bazı tedbirler olabilir mi sizce?
Muhakkak olabilir ama şu an gündemde öyle bir şey yok. Özellikle hükümetin önünde öyle bir paket, halka açıkladığı kadınları en azından koruyucu, kollayıcı, yani bu şekilde adlandırılmış bir paket, bir tedbir görünmüyor. Dediğiniz gibi kadınlar zaten daha fazla part time çalıştığı için, daha yerleşik işlere sahip olmadıkları için erkeklere oranla haliyle bu tür işten çıkarmalarda veya kaybedilen işlerde topun ağzında oldukları için daha fazla işsiz kaldıkları gibi bir istatistik çıktı ortaya. Ama en azından bazı sektörlerin geri dönüşüyle birlikte kadınların da tekrar işe dönmesinde bir pozitif işaret görürsek buna sevineceğiz tabii.
Levent Bey, bu hafta pazartesi salı, yani dün ve ondan önceki gün tuhaf bir şey oldu. Yani Yeni Zelanda Başbakanı çıktı, Jacinda Ardern, basın toplantısında işte her şeyin olumlu gittiğine yönelik pozitif açıklamalar yaptı ve hatta Avustralya ile Yeni Zelanda arasında sınırların açılabileceği önceden düşüncesini paylaştı ve işte salı günü Avustralya'nın ulusal kabinesine, kabine toplantısına katılacağını söyledi. Bir sonraki gün o kabine toplantısından sonra da Scott Morrison çıktı ve yani kısa dönemde en azından böyle bir şeyin öngörülmediğini ve biraz daha karamsar tablo çizdi. Yani böyle iki ülke arasında koronavirüse bakış tarzı ve liderlik anlayışı arasında büyük fark var gibi, değil mi?
Biraz öyle, bir de tabii Yeni Zelanda'nın Avustralya'ya daha fazla ihtiyacı var. Bizim onlara ihtiyacımızdan çok. Bu turizmin ya da belli sektörlerin yavaş yavaş canlanması haliyle Yeni Zelanda'ya çok ciddi bir ivme kazandıracak. Yeni Zelanda ve Avustralya bilindiği gibi dünyada neredeyse örnek oluşturan iki ülke oldu. Tabii uzaklığın çok büyük faydası var. Koronavirüse karşı hızlı tedbirler alındı ama virüsün yayılacağı ciddi öbekler olmadığı için bu her iki ülkede de salgın birden fırlayıp gidemedi. Onun için önü daha rahat alındı. Pek çok dünya örnek gösterdi. Bir de Jacinda Ardern zaten dünyada yakın dönemde yaşanan pek çok krizde aldığı tedbirlerle ülkeye yaptığı liderlikle bir anda çok fazla dikkatleri çekti. Bilindiği gibi Christchurch cami katliamı olsun, o volkan patlaması olsun, pek çok sıkıntıda gerçekten empatisi yüksek, halkın sevdiği bir lider olarak bütün dünyada dikkatleri çekmeye başladı. Şimdi bizim ulusal kabinemizde de geçen gün yer almış olması ilginç bir gelişme tabii. Neredeyse iki ülke zaten bir hani kardeş ülke gibi bir hava ara sıra estirilir. Eyalet başbakanları gibi Jacinda Ardern'in de bu kabinede olması geleceğe yönelik bu iki ülkenin bazı şeyleri ortak yapacağı şeklinde beklentileri haliyle bir beraberinde geçiyor ki Ardern'in kullandığı bu tourism bubble lafı ilk defa ortaya atılmış durumda. Yani bütün sınırların bütün dünyaya kapatıldığı bu ülkenin arasındaki sınırların açılması ve gidiş gelişlerin Avustralya ve Yeni Zelanda arasında gidiş gelişlerin ticari ve turizm anlamında buna izin verilmesi dünyaya bir örnek olacak gerçekten. Dünyada henüz bu sınırını kapatmış bütün ülkelerde henüz böyle bir örnek yok. Ve burada tabii turizmden öte imalat sektöründe bir takım canlanmaya yol açarsa ki bilindiği gibi ikmal sıkıntısından dolayı bütün dünyada çok ciddi krizler oluştu. İşte her şey Çin'den geliyor. Her ürün çok uzun yollar kat ederek bir yere ulaşıyor. Bunların kesilmesinden dolayı bütün dünyada ciddi bir imalat sıkıntısı var. Önce canlandıralım gibi bir düşünceye de yol açarsa en azından her iki ülke için de çok iyi olacak. Önümüzdeki dönemde bekleyip göreceğiz. Bu gerçekten olumlu bir gelişme.
Levent Bey, benzer bir konuda Necdet Çimenli Bey size bir soru soruyor. Cuma günü yasakların kalkacağı söyleniyor demiş. Hafifletilecek galiba ulusal kabine toplantısından sonra Cuma günü, öyle biliyorum ben. En azından belli, tartışılacak belli okulda.
Belli kalemlerde bir takım açılımlara gidilecek. Tamamının kaldırılması bekleniyor.
Levent Bey, bu New South Wales ve Queensland arasında şu anda sınır, yani birçok eyalet arasında var da, örnek vermek gerekirse güvenlik var ve işte oradan bir taraftan öteki tarafa geçemiyorsunuz. New South Wales'dan Queensland'e geçemiyorsunuz. Geçenler işte 14 gün karantinada kalıyorlar falan. Yani New South Wales ve Queensland arasındaki sınır kalkarsa Avustralya, Yeni Zelanda arasındaki de sınırlar da kalkar gibi geliyor. Sonuçta demek ki hastalığa karşı o kadar başarılı olmuşuz ki, yani iki eyalet arasındaki sınır ya da yasaklar kalkarsa Yeni Zelanda arasındaki yasakların da kalkmaması için bir neden yok gibi geliyor, öyle mi sizce?
Öyle görünüyor. Yeni Zelanda ile kalkarsa öbür eyaletlerle de zaten kalkacaktır. O da ciddi bir canlılık getirecektir. Burada tabii önemli olan Northern Territory'nin korunuyor olması çok çok önemli. Özellikle bu salgının aborjinlere, eski yerli halklara bulaşması durumunda ciddi sıkıntıların olabileceği öngörülüyor. Onun için tahmin ediyorum Northern Territory'ye giriş çıkışlardaki sınırlama devam edecek ve öbürleri yavaş yavaş bir ardı sıra yavaş yavaş kaldırılacak.
Levent Bey, şimdiye kadar 5 milyon kişi Covid Safe uygulamasını indirmiş. Başbakan Morrison da bu uygulamayı kullanan sayısının fazla olması normal hayata dönmeyi kolaylaştıracak diyor. Belki o yüzden biraz popüler bu uygulama. Sizce neden bu kadar çok sayıda insan bu uygulamayı indirdi?
Çok çaba gösteriliyor. Hükümet çevrelerinden ciddi bir şekilde toplum eğitimi kampanyası sürdürülüyor ama daha fazlası gerekiyor. Bu 5 milyona yaklaşan uygulama indirme sayısı yetersiz aslında. Bir %40 rakamı ortaya atılmıştı ama şu an o söylenmiyor. Neredeyse yarıya kadar olursa aslında ileride bu önümüzdeki uzayacak olan dönemde tek tük çıkan vakaların geriye doğru takibinde önemli bir fayda sağlayacak. Bu konuda gerçekten bir toplumu güzel yönlendiren, şu ana kadar güzel yönlendiren sağlık çevrelerine, epidemiyolojistlere ve hükümete bu konuda tavsiyeler veren çevrelere yeniden güvenmemiz lazım. Bu uygulamanın gerçekten önemli bir etkisi var ama eninde sonunda bu geri dönüş, bu yavaş yavaş aşamalı olarak yapılacak olan geri dönüş ciddi bir belirsizliği de içinde barındırıyor. Uygulama bu konuda, cep telefonu uygulaması bu konuda silahlardan biri. En azından ama hepimiz toplum olarak bir şekilde yardımcı olmamız lazım bu geri dönüş sürecinde.
Levent Bey, her krizde olduğu gibi yine göçmen politikası tartışılmaya açıldı. İşçi Partisi artık kriz sonrası yaratılan iş fırsatlarının Avustralyalılara gitmesini istiyoruz, göçmenlere gitmesini istemiyoruz dedi. Bu konudaki tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, İşçi Partisi bir an önce bu konuda genel ilkesinin ne olduğunu belirlese iyi olur. Duruma göre rüzgar bir yandan esince tamam istediğiniz kadar 657 ile yabancı işçi alalım, kalifiye eleman alalım, böyle sıkışma anında almayalım. Bu aslında biraz yalpalama durumunu gösteriyor. Neoliberal dalgayla ülke içindeki işsizliğe bakmadan Avustralya'da ve pek çok ülkede yurt dışından işçi getirilsin. Bu işte göçlen ekonomik canlılık ayakta tutulsun dalgasına İşçi Partisi de ortak oldu. Bilindiği gibi şu an Avustralya'nın gösterdiği ekonomik büyümenin bir numaralı nedeni göç. Yani kafa sayısı artırılarak ülkede yaratılan bir ekonomik canlılık var. Kimilerine göre işte kafa sayısını artırmak yerine işte imalat sektörünü canlandırmak, işte ihraç ettiğimiz ürünlere daha fazla değer katacak endüstrileri desteklesek gibi bir argüman var. Ama bu argümanlar genellikle toplumu içeriye kapayalım, dışarıyla gümrük duvarlarını yükseltelim diyen daha çok ırkçı çevrelerin bir söylemi bu. Ama burada maalesef devamlı bir göçmen lafı, göç olsun göçmen olsun lafı söylendikçe bir şekilde yine aynı ırkçı çevrelere karşı şu an ülkede yerleşmiş olan göçmenlerin bir şekilde hedef tahtası haline gelmesi durumu var. Yani bu ülkeye devamlı, düzenli, belli miktarda göçmen alınmasını biz istemiyoruz. Yani gelse iyi olur da bizi ilgilendiren bir konu değil. Bu ülkede sanayi, iş çevresi, burada bir muğlaklık var ki bugün açıklanan gazetede yazan demecinde başbakan da işte göçün azalması ekonomi için ve buradaki göçmen toplumlar için iyi olmaz gibi bir ifade kullanmış. Hiç alakası yok. İş çevreleri istiyor bunu. Bizim özellikle böyle bir talebimiz yok. Ama sonradan birileri isyan edip bu ülkeye bir sürü Asyalı, yok işte Hintli, Türk, Yunan hepsini doldurdunuz diye ayaklanan insanlar da bizlere hedef gösteriyor. Yani bu bir şekilde gereksiz bir hedef saptırma, göçün belli bir düzeyde olmasını, yüksek göç eleman alınması ve kalifiye, tabii bunlar daha çok kalifiye eleman, bunu isteyen iş çevreleri ve bunun da adının doğru konması lazım.
Levent Bey, ekonomi için önemli olan bir başka unsur da Çin. Çin Avustralya'nın sattığı her şeyi alıyor ama bir yandan da Çin'le şu anda bir diplomatik gerilim mevcut. Böyle bir dönemde Avustralya'nın Çin'e karşı tavır alma lüksü var mı sizce?
Lüksü yok ama geçen hafta konuştuğumuzu giderek artan gerildi. Birden bir frene basıldı. Bir yumuşama seziliyor. Çünkü bilindiği gibi Çin'i bu konuda, bu pandemi konusunda suçlayan devamlı aslında Beyaz Saray. Ciddi bir askeri gerginlikle, silah sanayine destek olmakla buradan çıkacağını düşünüyor Beyaz Saray. Ve Avustralya'yı da kendi yanına alıp Avustralya'ya bunu söyletmeye çalıştı. Ama birkaç gün önce açıklanan raporlara göre Avustralya'nın istihbarat servisleri, Amerikan istihbarat servisleriyle ortaya konan iddialara bakmışlar. İddialarda bir şey yok. Yani
Wuhan'da laboratuvarda üretilmedi. Yani, evet. Öyle
buna
diyorlar.
Buna kaynak olarak medyayı göstermişler. Medyadaki haberlere göre dayatılmış bir uydurma, bir istihbarat. Bu ortaya çıkınca Avustralya'daki yönetimin, işte başbakanın, hepsinin bu konudaki söylemi anında yumuşadı. Bunu da Çin zaten takip ediyor. Sanıyorum bu kriz daha büyümeyecek. Her iki ülkenin de birbirine çok ihtiyacı var. Çin'in de Avustralya'nın da birbirine ihtiyacı var. Sanıyorum bu tekrar alevlenmeyecek bu tartışma.
Levent Bey, son olarak Başbakan Scott Morrison sürekli aldığı kararlar konusunda bu COVID-19 ile ilgili uzmanların tavsiyelerine uyduğunu söylüyor. Hatta uzmanların tavsiyelerine uymayanları eleştiriyor. İşte Victoria Başbakanı yani okulların açılması konusunda biraz daha tedbirli davranıyor. Onu eleştiriyorlar mesela. COVID-19'da bunların işe yaradığı açık. Aynı şeyi iklim değişikliği için yapmıyor ama, tuhaf değil mi?
Şimdi ortaya çıktı bu. Yani iklim değişikliği konusunda iklim değişikliğinin dünyaya zarar verdiğini söyleyen çevreler yıllardır bilimi dinleyin, bilim adamlarını dinleyin diye bangır bangır söylemelerine rağmen özellikle muhafazakar kesimdeki siyasi çevreler buna her zaman kulak tıkayıp fosil yakıtlara devam ettiler, küresel ısınmaya hiç dönüp bakmadılar ve dünya bu hale geldi. Şimdi ortaya çıkan bu beklenmedik pandemi felaketinde de bir şekilde bilimi dinlemeye başladılar. Daha ilk günden itibaren Avustralya'da ve Avustralya gibi başarılı olmuş pek çok ülkede yönetim kendi bildiğini okumak yerine kaliteli bir tıbbi ekip seçip onların tavsiyeleri üzerine karar almaya başladılar ve hala öyle gidiyorlar. Yani sonunda da toplum soracak bunları. Bu pandemi biraz şey olsun, yavaşlasın ve yaz mevsimi yaklaşmaya, orman yangınları mevsimi yaklaşmaya başlasın. Toplum bangır bangır soracak. Yani bilimi burada dinlediniz, küresel ısınma, iklim değişikliği konusunda neden bilimi dinlemiyorsunuz diye soracaklar. Bu konu bu anlamda daha da alevlenecek. Ve sanıyorum pozitif gelişmeler olacak. Artık bundan kaçmaları mümkün değil.
Levent Bey, yani bu koronavirüs konusunda uzman görüşlerini dinlemezlerse anında birkaç gün sonra, en fazla en geç 2 hafta sonra sonuçları ortaya çıkıyor. Küresel ısınma için aynı şey geçerli değil. Yıllar, 10 yılların geçmesi gerekiyor. Bu aciliyet olmadığı için mi acaba hükümet böyle bir, ya da en azından siyasiler gerekli önlemi almıyorlar?
Tabii ki siyasiler 3'er senelik dönemler şeklinde düşünüyor ve tavır oluyor. Onların tek derdi 3 sene sonra gelecek seçimde tekrar kazanmak. Yani uzun vadede düşünmek bile istemiyorlar ama pek çok bilimsel veri o kadar ciddi şeyler söylüyor ki bize. Her geçen yıl kötüye gittiği konusunda çok somut veriler var. Umarız dinlemeye başlarlar.
SBS'in en fazla okunan haberi geçen ay, Himalayaların ilk defa uzun zamandan beri bir Hindistan'ın bir yerinden görülmesi. Yani 10 yıllardır görülmüyormuş, bu COVID-19 yasakları yüzünden görülmeye başlanmış. Dünya çapında bir sürü haber.
Uludağ görülmeye başlamış.
Evet, İstanbul'da.
İstanbul'dan, Kirdağ'dan görülmeye başlanmış.
Yani bütün bunlar acaba COVID-19 sonrası bazı şeylerin değişeceği mi? Yani her şey değişecek diyorlar ama bu konuda da bir değişiklik olsa herhalde oldukça güzel olur.
Tabii ki bu dediğiniz SBS haberinin daha en çok okunan haber olması toplumun bir duyarlılığının göstergesi. Yani insanlar bu konuya gerçekten önem verdiği için açık okuyor onu. Umarız bu duyarlılık giderek yayılarak bir şekilde muhafazakar çevrelerde sirayet etmeye başlar.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.